Ayrım 10. Yeni yetmeli kırçınlıkları gene de yenilmek bilmez elbet. Bir başka seferinde tutturdum. Peki ama Cumhuriyet kurulurken Atatürk neden bu müziği yasak etmiş? Bir dönem radyolarda çalınması yasak edilmiş. Türklüğün sınırlarının dışına sürülmüş. Böyle sınırlı sürgünlü gösterişli cümleler kullanmaya bayılıyordum. Aynı incitme isteği. Aynı karşı tarafın zayıf sandığın yerine saldırma duygusu. Atatürk ve Cumhuriyet. Bütün o kuşak insanlarının olduğu gibi onun da yumuşak karnıydı. Hayal kırıklığına benzer bir bulutlanma geçerdi gözlerinden. Geri dönülmüş bir kararın, çabuk onarılmış bir hayatın tarih içindeki güvenine yaslanmak isterdi. Sözcükler gücenmiş bir sesle çıkardı ağzından. Düşmüş silahlar kırılmış kanatlarla incinmiş olarak geri çekilir, derin bir soluk alır, sonra kaldığı yerden aynı sükunette sürdürürdü konuşmasını. Bu çeşit tartışmalarla onda zorladığım şeyin sadakat olduğunu ancak yıllar sonra kavradım. Sadakat duygusunun kendimde noksanlığını duyduğum zaman, erken yaşta yitirilmiş sadakat duygusu onarılabilir miydi? İnsanın inançlarından, düşüncelerinden, değerlerinden, aşklarından, ilişkilerinden önce kendine duyması gereken temel bir sadakat olduğunu hissettiğim zamanlardı. Elimde kalan şeylerin iyice azaldığını görmüştüm. Kötü biri değildim ama kötü biri olmaktan korkuyordum. Kendimi başarısız buluyordum. Hayatım olmamıştı. Hayallerim sönmüş, amaçlarım tükenmişti. Başarısızlığımı örtbas edemeyecek kadar zeki ve kendine acımasız biriydim. Böylelerinin çoğu kez içleri acılaşmış biçimde kötü biri olmaktan başka çaresi kalmaz hayatta. Duydukları hınçtan içleri taş kesilir. Onlardan biri olmak istemiyordum. Devrim olmamıştı. Birilerinin bunun için bizden özür dilemesi gerekiyordu. Gençliğimin önemli bir bölümünü demir parmaklıklar arkasında geçirmiştim. İçim yoksullaşmıştı. Sadakati hatırlamaya çalışıyordum. İşkencede konuşmama inadını ya da inançlarından ödün vermezliğin kuntluğunu değil. Pür sadakati, karşılıksız, teklifsiz, insanın yalnızca kendi için yaşadığı sadakati. Ben tutukluyken hiç beklemediğim bir sırada Mamak'ta ziyaretime gelmişti. Ankara Radyosu'ndan hatırlı birinin tanıdığı kimi paşaları devreye sokarak hapishaneye girebilmiş. Aileme bile göstermedikleri beni görmeyi başarmıştı. Hem sevinmiş hem onun kullandığı bu imtiyaz nedeniyle kendimi dava arkadaşlarıma karşı mahcup hissetmiştim. Cebeci'de bir plakçıya doldurttuğu içinde eskiden sevdiğimi bildiği Türk sanat müziği şarkıları olan karışık bir kaset getirmişti bana. Kimseler gelmez senin feryadı ateş barına ile başlıyordu. İlk aşk ayrılığını yaşadığım sıralarda lügata bakarak sözlerini anlamaya çalıştığım şarkıydı bu. O günlerde Mamak askeri ceza ve tevkif evinde değil, bir kaset çalar, en yaşamsal şeyleri bile bulundurmanın olanaksız olduğunu bilmiyordu. Ben de sesimi çıkarmadan teşekkür ettim. Bunu içeriye sokan idarecilerin içinde eski Türk sanat müziği şarkıları bulunan kaset getiren kadının ardından için için nasıl eğlendiklerini düşünmüştüm. Zulmedenlerle zulmedilenlerin dünyasının dışında bir yerden geliyordu o. Bu yüzden halinde hem gülünç hem dokunaklı bir yan vardı. Tıpkı kasetin içindeki şarkılar gibi. Burada, hayatımızda, kavgamızda yeri yoktu. Üniversite yıllarımda çevremdeki herkesi hırpalamak pahasına gündelik hayata gösterdiğim devrimci dikkati ona da göstermekten çekinmiyor. Herkesi eleştirdiğim gibi onu da kıyasıya eleştiriyordum. Bir seferinde onu elinde Abdülhak Şinasi Hisar'ın sağcı bilinen bir yayın evinden çıkan kitabını okurken gördüğümde kendimi bir ihanette karşı karşıya kalmış gibi hissetmiş, esip gürlemiştim. Nasıl olur da faşistlerin yayın evinden çıkan bir kitabı okurdu? Bu yayın evinin faşistlerin yayın evi olduğunu bilmiyor muydu? Keşke solcular bassaydı bu yazarın kitaplarını, dedi. Sesi nedenini anlamadığı kızgınlıklar karşısında olduğu gibi sinip kaldığı bir kuytudan geliyordu. Niye bassınlarmış ki solcular? Hem ne anlatıyor bu yazar? Geçmiş zaman yalıları. İyi bir şey olsa da faşistler basar mıydı sanıyorsunuz? Belli ki geçmişe özlemi işliyor. Osmanlı'nın ulu günlerini sefalet içindeki halkın alın teri ve emeği sömürülerek kurulmuş yalılarda sürdükleri sefaati, saltanatı mı? Sefaat mı? O kırgın, küskün bir adam yalnızca demekle yetinmişti. Bu sözlerle kendi kırgınlıklarını, küskünlüklerini mi dile getiriyordu? Yazarın kileri mi? Bilmiyorum. Böyle zamanlarda tartışmayı alevlendirmez, laf anlatamayacağını bildiği, bu çeşit durumlarda hep yaptığı gibi geri çekilerek karşı tarafın sakinleşmesini beklerdi. Hiç unutmam, kaç yıl sonra bol yapraklı hoş bir esintinin güneşi yumuşattığı, yazı daha sönmemiş bir sonbahar günü. Beyazıt'ta çınar altındaki sahafları gezerken, orada topladığım Hilmi Kitabevi'nden ilk baskılı Abdülhak Şinasi Hisar kitaplarını postalayıp gönderdiğimde pek sevinmiş, pek gülmüş. "Senin inatçılığın da güzel, zarif bir yan var kuzum," diye yazmıştı bana gönderdiği mektupta. "Ben ne anlarım elin yayın evinden? Ama şimdi ben ve bulunmaz ilk baskılarıyla Abdülhak Şinasi Hisar birbirimize pek yakıştık. Teşekkür ederim. Bak, ben şimdi sana bu satırları yazarken radyoda "Semti Dildare bu demler, seferin var mı sabah?" şarkısı çalıyor. Ne zaman bana bir şeyler yazacak olsa arkada mutlaka radyo açıktır. O da çalan şarkıların adlarını bir bir saymaktan mutluluk duyar. O an birdenbire gözümde canlanan resimlerle ben de her ne kadar nefret ettiğimi söylesem de Ankara'yı ne kadar sevdiğimi, doğup büyüdüğü mahalleyi özlediğimi fark eder, çocukluğunuzun, yeni yetmeliğinizin geçtiği yerlerden sahiden nefret etmenizin mümkün olmadığını anlardım. O karttaki Cumhuriyet'in ilk yıllarının harflerini taşıyan el yazısı bana sadakati hatırlatıyordu. Öğrendiklerimize sadakati. Yazdıklarını okurken burnuma çocukluğumun Ankara'sının iki yanı ağaçlı sokaklarını basmış ıhlamur, akasya kokuları gelir. Güneşli günlerin açık pencerelerinden sokaklara taşan radyolarda çalan şarkıları duyar gibi olur. Nedense her seferinde öğle üzerleri okul dönüşlerime denk gelen ajans saatinde hep evde olduğumu hatırlardım. O birkaç satır arasından duyulan radyo şarkılarının uzak namelerine sebep yüreğimi sızlatan bir şeylerin hepsini birden hatırlamayacak kadar geçmişte dolar taşardı içim. Zamanın içimi sızlatmasının tadını çıkaracak kadar çok şey yaşamış olduğumu, hatta farkına varmaksızın yaşlandığımı düşünürdüm. "Semti Dildare bu demler, seferin var mı sabah?" sözlerini pek anlamadığım şarkılar neden bunca derine işlemişti? Yıllardır yurt dışında yaşayan küçük yeğeninin yatak odasından gelen sesinde sevmediğim bir kuruluk vardı. İç dünyasını ele veren bir ruh kuruluğu. Pervasız bir tonda yüksek sesle konuşuyor olması bile artık evini ve hayatını savunamayacak durumda olan, mahremine girilmiş bir kadına gösterilmesi gereken saygının, özenin ihmal edildiğini düşündürüyordu bana. İçeride dolap kapaklarının, çekmecelerin rastgele hareketlerle açılıp kapandığı, koridorun geniş adımlarla arşınlandığı duyuluyordu. Onun hemen her şeye yumuşak dokunuşunu hatırlamak, şu anın acısını keskinleştirmeye yarıyordu yalnızca. Evet, Artık evini ve hayatını savunacak durumda değildi. Şimdi gözlerimizin önünde, elimizin altında duran, ona ait her şey, biz yaşayanların zalimliğine terk edilmişti. Benim için her biri ayrı bir hatırayken, odadan odaya çabuk adımlarla dolaşıp duran, ötekiler için yalnızca eşyaydı. Bir an önce kurtulunması gereken eşya. Kimi umursamazlığından, kimi gençliğinden, eşyadaki hayat kıymetini, eşyanın bizdeki hakkını bilmediğinden. Salondakiler sabırsız gösterle artık kalkıp gitmemiz gerektiğini hatırlatmaya çalışan ısrarlı bakışlarla bakıyorlardı bana. Anlamamış gibi yapıyordum. Evi gezmiş, eşyalara bakmış ve sıkılmışlardı. Bir ara kömürlüğe kaldırılan ıvır zıvıra bakmaya inmiş, bana da gelmek isteyip istemediğimi sormuşlardı. Bazı kutularda atmaya kıyamadığı eski radyolar bulmuş, birini çıkarıp getirmişlerdi. Tanıdım. Neden hala seversin, onda vefa yok gönül. Benim için bu radyo o şarkıydı. Şimdi bile bir nedenle geçmişe dalıp gittiğim zamanlar, bazı şarkıları hangi model radyolarda dinlediğimi hatırladığımda kendime şaşıyorum. Sonra Aga, Philips, Müller, Grundig'den başlayarak bir dolu radyo markası. 5 lambalı, 6 lambalı derlerdi radyolar için ne demekse. Kulağımızın yetmediği zamanlarda şarkıyla göz göze gelmenin bir yoluydu. Belki de radyoya bakmak. Bazen gözlerimiz onda çakılı kalır, şarkının bizi çıkardığı yolculuğa dalar giderdik. O hülyalı an, belleğimize bütün berraklığıyla kazınıyor olmalı ki unutmuyorduk. Sonraları o model radyo bir yerlerde karşıma çıktığında, onda dinlediğim şarkıları neredeyse tek tek anımsardım. Gülşen'i hüsnüne kimler varıyor, kim ayağın öperek yalvarıyor. Dikkatimi sorguya çekileceğim konuların tamamen dışına sürerek, sükunetimi korumak için hücrede tek başımayken, kupkuru matematik hesabı yaparcasına, hangi şarkıların hangi bestecilere ait olduğunu anımsamaya çalışıp oyalardım kendimi. Artık bana çok uzak hissettiğim bir dünyanın bilgilerini yardıma çağırır, beklerken kendi kendimi kemirerek içimi zayıflatmaktansa, zamanı böyle hafıza tazeleme oyunlarıyla doldurmaya çalışırdım. Şerif İçli'nin miydi? Şükrü Tunar'ın mı bu şarkı? Refik Fersan'ın mıydı? Fehmi Tokay'ın mı? Fırkat'in aldı bütün neşve-ü tabım bu gece. Bimen Şen'indi. Bende hicran yarasından da derin bir yara var. Sadi Işılay'ın. Sabah yıllardan beri ilk defa oldu bence. Zeki Duygulu'nun hançeri ebrusu saplanmış dile. Astik Ağa'nın hüsranla gönül hep inler. Neveser Kökdeş'in mehtaba bürünmüş gece. Saadettin Kaynağ'ın güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Osman Nihat Akın'ın. Çabuk çözülmemiz için bizi özellikle beklettiklerini, bekleme süresinin uzunluğunun da işkencenin bir parçası olduğunu biliyor, içimden saymaya sürdürüyordum. Sine-i Suzan'ıma ahım yeter, Lemi Atlı'nın, ne deyim sahnı çemen seyrini cananım yok. Hacı Sadullah Ağa'nın, gözümde daim hayali cana, Dede Efendi'nin, etti o güzel ahde vefa. Ebu Bekir Ağa'nın gelse o şuh meclise, nazu tegafül eylese. Hafız Postun. Sonra hücrenin kapısı açılır, gözlerim bağlanır, sorguya götürülürdüm. Düşünüyordum. Şimdi bize birer şifre gibi görünen, bir zamanların tabakat cetveline notalandırılmış bu eski Türk müziği şarkıları, kıstırıldığım bu yerde belleğimi ve benliğimi serin, uzak tutan bir kerat cetveli işlevi görüyordu. Beni konuşturamıyorlardı. O gücü nereden bulduğum bugün bile benim için bir muammadır. İnsanı en çok kendindeki muamma şaşırtır. kolejin. İlkokul bölümünde 5. sınıfa geldiğimde kontrol kayışı takma hakkı kazanmıştım. Omuzdan bele çapraz inen bir kayış ile beli kuşatan bir kemerden oluşuyor. Onu taktığınız sürece size diğer öğrenciler karşısında üstünlük sağlayan bir pozisyona işaret ediyor. Sonraları Rita Pavana'nın filmlerinde, İtalyan polislerinin Louis de Fons filmlerinde, Fransız polislerinin üstünde benzerlerini görüp gülmüştüm. Kontrol kayışıyla görevlendirilen öğrenciler, o hafta boyunca diğer öğrencileri denetleme ve onların hatalarını, kabahatlerini, öğretmenlere bildirme ayrıcalığını kazanmış olurlardı. Kontrol kayışı takılan öğrencinin anında davranışları değişir, üzerine yaşını büyüten bir ciddiyet gelir, sınıfın içinde olsun, koridorlarda ya da bahçede olsun, her an bir kusur, bir hata bulma ümidiyle bilenmiş bakışlarla çevreyi taramaya başlardı. Göğsünüzü çaprazlayan bu kayış, hem işinizi doğru yaparak öğretmenlerinizin gözüne girmenize yarıyor, hem de diğer öğrenciler karşısında kurduğunuz üstünlük gücünüzü yaşama olanağı sunuyordu. Kontrol kayışı takan kızların dikkatlerinin kontrol kayışı takan erkeklerden daha zalim olabildiğini görmüştüm. Kusur bulmaya, ayıp yakalamaya daha ayarlı gözlerle bakıyorlardı. Büyüklerinin onlar üzerinde uyguladığı baskıcı dikkati kendilerinin de ilk fırsatta bakışlarına yansıtmasıyla mı ilgiliydi bu? Bilemiyorum. Belki de gelecekte hiçbir zaman iktidar olamayacağını sezmenin susamışlığıyla bu üstünlük konumunun tadını fazlasıyla çıkarıyor, bu saltanatın kısa süreceğini erkeklerden çok daha iyi biliyorlardı. Nasıl ilk kontrol kayışı taktığımda okulun bahçesinde kantininde kendimde gördüğüm tüm olumsuzlukları öğretmenime bildirmeyi görevimi yapmak sandıysam, ileriki yıllarda da devrimci fraksiyonumuz içinde devrimciliğe ters düştüğüne inandığım tüm uyumsuz, tutarsız davranışlara fraksiyon önderlerine bildirmeyi aynı aşkla görev bildim. Üzerimde kontrol kayışımla görmeye gitmiştim onu. Aferin almak istiyordum. İhbarcılığın hiçbir çeşidi hoş değildir kuzum, demişti bana. Yüzünü belli belirsiz ekşiterek. Duyduğunda sevineceğini sanmıştım oysa. Hevesim kursağımda kalmış, bakışlarım boşalmıştı. Bak Nazancığım, gördüğün hataları, kusurları öğretmenlerine değil, çocukların kendisine söylemelisin. Senin de benzer bir hata yapma ihtimalin her zaman vardır. Sen de aynı davranışlara maruz kalabilirsin. Ben öteden beri sevmem böyle şeyleri. Çocukları daha küçükten nelere alıştırıyorlar Allah'ım diye söylenmişti. Onun neden hoşlanmadığını tam olarak anlamamıştım. Ama ben de mahcubiyet uyandırmayı bilmişti. Birden kontrol kayışına dolanmış halde orada öylece oturan kendimi sevimsiz hissetmiştim. Hoşnutsuz bir biçimde büzülüp kaldığım koltukta sürekli ayaklarımı salladığım kalmış aklımda. Bir de bana kendimi böyle sevimsiz hissettirdiği için içimde ona karşı uyanan düşmanlık duyguları. Deneyim yoluyla edindiğimiz bilgi bizde içselleşmediği sürece aynı hataları yinelememize bir engel oluşturmuyor. İnsan haklı olduğuna inandığı durumlarda aynı pratiği yeniden öğretiyor. Zamanında davranışlarını bir devrimciye yakışır biçimde düzeltmeleri için uyarıda bulunduğum, öz eleştiri vermeye zorladığım, fraksiyon içindeki arkadaşlar için yalnızca pis bir ihbarcı olduğumu anlamam çok sonradır. Herkese borcumu işkencede ölesiye susarak ödedim. Solculuğumun daha en başta gidip en sektar, en muhafazakar fraksiyonlardan birine bağlamıştım. Bir an önce bir küçük burjuva çocuğu olmaktan kurtulmak uğruna ne kadar çabuk öbür uçtan başlarsam arayı kapatacağımı düşünmüş olmalıyım. Devrimciliğe yakışmadığını, ters düştüğünü düşündüğüm her tutumu, her davranışı, üstlerime bildirmekten bir an bile geri durmadığım günlerde, bu yaptığımla kolejin ilk yıllarında gövdeme dolanmış olan kontrol kayışı arasında bir ilişki benzerliği olabileceği aklıma bile gelmiyordu. hayatın çapraz işaretlerini okumak için bunca ağır bedel ödemek gerekir miydi bilmiyorum. Eşcinsel olduğu anlaşıldığı için fraksiyondan atılan hevesli ve yetenekli bir genç şairdi. Fraksiyon içinde açığa çıktıktan sonra bir vebalı gibi tecrit edildi. Herkes uzak durdu ondan. O günlerde ne denli mutsuz olduğu her halinden belliydi. Kendini iyice salmış, saçı sakalı uzamıştı. Onun o bedbaht kaybolmuş hali bizim hayat seçimlerimizi doğruluyordu sanki. Mutsuzluğu ve yalnızlığı arttıkça iyice alkole verdi kendini. Solculuğunu kanıtlamak uğruna daha sert, daha siyasi şiirler yazmaya yöneldi. Bir gün ölü bulundu. Ölümünün intihar mı, cinayet mi olduğu bir türlü anlaşılamadı. Örgüt içindeyken onu eşcinsel olduğu kuşkusuyla merkez komitesine ihbar edenlerden biri de bendim. İşin buraya varabileceğini tahmin etmemiştim. Ölümün siyasi bir cinayet olabileceği olasılığının güç kazanması üzerine fraksiyonumuz bunun siyasal bir cinayet olduğuna inanmayı tercih etti ve ölüsünü sahiplenerek bu yolda propaganda yaptı. Dirisi değil ama ölüsü işe yarıyordu. Hapisten çıktıktan nice sonra arayıp mezarını buldum onun. Pek insan ayağı uğramadığı belli olan bakımsız mezarının başında uzun uzun oturup otları ayıkladım. Ruhuna gitsin diye o günlerden kalma bir şiirini yüksek sesle okudum ona. İçim dinmedi. Kendimi affetmedim. Daha en başta örgüte sızan bir ajan mı, yoksa gizli polisin zamanla kendi saflarına kazandığı bir militan eskisi mi olduğu hiç anlaşılmayan, evinde saklandığım bir hemşirenin ihbarıyla günün birinde hiç beklemediğim bir anda kıskıvrak yakalandım. Herkes doğru bildiği ya da inandığı şey söz konusu olduğunda davranışının doğruluğundan kuşku duymuyor, başkalarının da hayatına kader biçebiliyordu. Evine sığındığım hemşire de bana kader biçmişti. Hepimiz omuzlarımızdan belimize dolanan görünmez kontrol kayışlarıyla donanmıştık. Bunları bizim taşımaya gönüllü olmadığımız kadar bunları hangi ellerin niçin taktığı da önemliydi. O militan eskisi hemşireyle yıllar sonra bu kez bir semt pazarında karşılaştım. O beni görmedi. Üzerinde bir günün, bir haftanın işine benzemeyen kopkoyu bir mutsuzlukla yıllanmış, öyle kirli bir yorgunluk vardı ki kendimi göstermek gelmedi içimden. Yıllar yapacağını yapmıştı herkese. Nedir bu haletin ey meh cemalim? Türk müziği size ölmüşlerinizi hatırlatır. Bir keresinde bulutlu bir sesle söylemişti bunu. Yalnızca sözleri değil, sesindeki bulut da kalmış aklımda. Hatta günün saati, akşamüstü çayı, mavi beyaz pasta tabaklarına dizili, susamlı, tarçınlı, irmikli, zencefilli çörekler. Sevdiği bu benzetmeyi sık tekrarlar. Biliyor musun ki kuzum, ben Türk sanat musikisinin aynı zamanda evladım gibi severim çünkü o bizim öz çocuğumuz derdi. Biz sevmesek kim sevecek onu? Bizden başka kimsesi yok ki. Diyelim bir Fransız, bir İskandinav, bir Japon dinlese bile ne kadar sevebilir ki Türk sanat musikisini? Bir müziği hatıralarımızla birlikte severiz çünkü. Bütün bir çocukluğumuzla severiz. Gözleri dalar giderdi sonra. Ankara Radyosu'ndan ahbaplarına, hanendelere, sazendelere sofralar kurduğu, yalnızca müziğin konuşulduğu uzun geceler geçerdi gözlerinden. Ya da ben öyle düşünürdüm. Bir ara kendi de herkesten gizli ut çalmaya heveslendiyse de kendi tabiriyle, sınırlı kabiliyetiyle kendi kulaklarını ziyana uğratmadan bu hevesinden vaktinde vazgeçmişti. Ama daha usta olan dayının zaman zaman çaldığı tamburu zevkle dinlerdi. Sonraki yıllarda dayının tambur çalışından mızrabının zaafı vardı gerçi. Lakin elinin kusurunu yüreğinin inceliğiyle telafi ederdi diye söz ederdi. Dostlarına, ahbaplarına sofralar kurduğu çoğu zaman meşk yapılan o müzikli gecelere özel bir saygı ve sevgiyle hazırlanırdı. Yemekte özel spasyalleri olurdu her zaman. Eğer balığın mevsimine denk geldiyse mutlaka uskumru domlası bulunurdu sofrasında. Artık kimselerin bunu yapmayı bilmediğinden dem vururdu. Uskumru dolması, topik gibi birçok alengirli yemeğin tarifini genç kızlığa adım attığı yıllarda Moda'daki Ermeni komşularından öğrenmişti. Sonra gene kendinin deyişiyle hasretle yad ettiği o günlerde Moda'daki Yahudi komşularından öğrendiği, buralarda kimselerin pek bilmediği farklı yemekler, tatlılar olurdu sofrasında. Balığı günlerce öncesinden balıkçısına sıkı sıkıya tembihler, dolma içine koyduğu baharatı ulustaki halde her zaman alışveriş ettiği aktara bir hafta öncesinden sipariş ederdi. Peyniri, zeytini, balığı, pastırmayı, turşuyu farklı dükkanlardan almayı bilirdi. Birinin peyniri iyiydi ona göre, diğerinin zeytini. Ulustaki hal ve Sakarya Caddesi'ndeki bazı dükkanlar onun sürekli alışveriş ettiği yerlerdi. Onunla çarşı pazar gezmek eğlenceli bir şeydi. Her şeyin olduğu gibi alışveriş etmenin de tadını çıkarır, sıradan bir alışveriş gününe bir hikaye derinliği katmasını bilirdi. Geçmişe bu kadar düşkün bir kadının şimdiki zamanın tadını bu kadar çıkarıyor olmasında anlaşılmaz bir yan vardı gene de. Nedense hep baş döndüren çiçek kokularıyla hatırlıyorum. Bazı çarşamba günleri ya da pazarları gazinoların kadınlar matinesine giderken mutlaka beni de yanında götürürdü. Demirtepe'de Güney Park Aile Gazinosu, Maltepe'de Köşk Gazinosu, Beşevler'de Kervansaray Gazinosu, Gençlik Parkı'nın içinde Göl Gazinosu, Japon Aile Çay Bahçesi, Luna Park Gazinosu, Sahil Gazinosu kalmış aklımda. Bir de Yazar Aile Çay Bahçesi vardı. Kapandıktan sonra adının yazılı bulunduğu levha, harfleri güneşten soyulana kadar orada asılı durdu. Hepsi şimdi solgun sevinç. Çocukluğun çabuk büyülenen gözlerinde kalmış nice sızılı resim. Matine meraklısı birçok kadının sıkıldığı fasıl müziğini, o özellikle çok sever, programın başında çıkan fasıl heyetini iyi bir yerden dinlemek için gazinolara erken gidip ön sıralardan ya da masalardan birine otururdu. Peşrev, taksim, fasıl sevmeyenler, bu müziği sahiden sevmeyenlerdir, derdi. Fasıl öncelikle bir adaptır. Birlikte söylemenin, birlikte eğlenmenin adabıdır. Sonra bazı sözlerin benim için ağır ya da zamansız kaçtığını düşünmüş gibi, "Boş ver, bana aldırma," dercesine dizlerimi okşar, yeniden dikkatini fasıla verirdi. Bir kendi gibi zalimi sevmiş, yanıyormuş. Şarkı söylerken gereksiz yere yüksek perde bağıranlardan yüzünü ıstırap çekiyormuş gibi buruşturan, gözlerini kapatıp kendinden geçmiş gibi yapan şarkıcılardan hoşlanmaz, çekilen zahmetin gösterilmesini ayıp sayardı. Ses bir sürahiden dökülen su gibi kendiliğinden akıp gitmeli derdi. İp cambazlığı değil ki, hünerine alkış beklesin bunlar. Genelde yaptığı bir şey değildi ama bir keresinde gene bir gün batımı saatinde akşam çayı içerken Hacı Mehmet Arif Bey'in "Hatırımdan çıkmaz asla ah dü peymanın senin" adlı şarkısını usul sesle söylemişti bana. Hiç unutmuyorum. Nedenini bilmeden ağlamıştım. Nedenini bilmeden ağladıklarımızın içimizden hiç gitmediğini artık biliyordum. Öte yandan onun geçmişinde, benim geleceğimde bu kadar yalnız olduğumuzu bilmiyordum. Nasıl bilebilirdim ki? Çocuktum daha. Türk müziği şarkılarının hemen hepsi aşk üzerineydi. Büyüdükçe düşünüyordum. Bu şarkıların anladığı aşklar bizim aşklarımız olamazdı. Kaybolmuş bir dünyanın, insanların, kalplerin şarkılarıydı bunlar. Bizden öncekilerin hatıralarının şarkılarıydı. Bizim asla sahip olamayacağımız aşkların ve hayatların şarkıları. İstesek de aynı kulakla dinleyemezdik onları. Bu şarkılarda onların geçmişi vardı belki. Ama bize bir gelecek yoktu. Yalnızca bu yüzden bile ölmeye mahkumdu bu müzik. İstense de günümüzde çoğaltılamazdı. İklimini, ruhunu, çağını kaybetmişti bir kere. Onun Türk müziği tutkusu dopdolu yaşanmış koca bir hayatta kalmıştı. Benimkisi ise bu müziğin son dalgasını yakalamış çocukluk hatıralarıma alçak gönüllü bir saygı duruşu. O yıllarda ne olursa olsun onun geçmişine, hatıralarına, evine, radyosuna, plaklarına, Türk sanat müziğine kapanışına karşı tuhaf bir uzaklıktan baktık hep. Ailedeki hemen herkes için dayının ölümünden sonra zaten o ölü bir zamanı temsil ediyordu. Tam olarak bu kelimelerle ifade edemesek de ona karşı temel bir üstünlük duyuyor, biz bugünün mutluları onun geçmişe kilitlenmişliği karşısında sanki hayatın hakkını daha iyi veriyorduk. O hatıralarıyla yaşarken biz içinde yaşadığımız şu modern zamanların tadını çıkarıyorduk. Sanki gerçek olan o değil de mutluluğun tarifini günün oyuncakları üzerinden yapan bizlerdik. Ona duyduğumuz merhamette şimdiyi reddederek kaybettiği zamana duyduğumuz acıma da vardı. İçinde yaşanılan günün her şey olmadığını anlamak için daha geniş zamanlara ihtiyacımız olduğunu anlamamsa çok sonradır. Birebir annemler gibi düşünmesem de yeni yetmeliğimden başlayarak geçirdiğim tüm evrelerde onun geçmişe gömülü yaşayan kayıp biri olduğu duygusundan hiçbir zaman tam olarak kurtulamadım. Sahiden onu anlayacak yaşa geldiğimde ise artık yaşlanmış ve her şeyden uzaklaşmıştı. Dayının ölümünden sonra gereğinden fazla yaşamış olduğu düşünüyor. Ama Allah'ın gücüne gitmesin diye dillendirmiyordu bunu. Bazen kendime haksızlık yapma, pahasına da olsa bana öğrettiklerini geri vermeye fazla vaktim olmadığını düşünürdüm. Ben belirsiz bir gelecek uğruna gençliğimin en güzel yıllarını hapishanelerde geçirirken o yitirilmiş bir geçmiş uğruna şimdiki zamanın üstünden atlayıp geçmişti. Bir filmde, bir oyunda kahramanlar arasında dramatik bir karşıtlık yaratsın diye ısmarlanmış gibi azıcık kaba duran bu çelişkinin memleket gerçeğinde kaç hayatı işgal ettiğini düşündüğümde yalnızlığım daha az acı veriyor bana. Söylendiğinde tek bir anlamı varmış gibi görünse de yalnızlığın ne çok çeşidi olduğunu anlamak için yılların geçmesi gerekiyordu. Herkes için geçmesi. Sonradan çok düşündüm. Madem ki insanların gerçekleri değişiyordu, neden içinde yaşadıkları değil, yaşamayı seçtikleri geçmiş zaman parçası kendi gerçekleri olmasındı? Vazgeçmenin mutluluğu, anımsamanın, yalnızca anımsamanın mutluluğu yok muydu? Bütün bu soruların derinleştirdiği, gerçeğe ve zamana açılan kapılar benim içimde de açıldığında artık o yanımda yoktu. Bunları konuşabileceğim kimse yoktu. Bana kendi kendimle konuştuğum geniş bir zaman kaldı. Oturduğum koltukta sızılı gözlerle etraftaki her ayrıntıya takılarak ne kadar çok şey anımsarsam ona olan borcumu daha iyi ödeyeceğimi sandığım bu çağrışım tutmasından bir an önce silkinmeliydim artık. Gereken konuşmalar yapılmış, formaliteler halledilmiş, herkes benim ağırdan almamdan sıkılmış ve fazlasıyla belli eder olmuştu. Bir süredir üzerime sabitlenmiş ısrarlı bakışlara yanıt vermem gerekiyordu. Vasiyetinde öncelikle sizin bu evden istediğiniz şeyi seçip kendinize almanız şart koşulmuş Nazan Hanım, diyen avukatın sesi ve söyledikleri içimde yankısını bulmadı. Günlerce kapatıldığım o hücrede yaptığım gibi bildiğim, sevdiğim şarkıları hatırlamak ve bir bir saymak geliyordu içimden. Sanki bildiğim bütün şarkıları, adlarını arka arkaya kana kana sıralarsam onu biraz daha yaşatacak, anısını sonsuzlaştırmış olacaktım. Hem hangi eşya yaşadıklarımın yerine geçebilirdi ki? Her şey kendi yerinde ağırdı. kendi zamanında. Hayat hikayemizde metafor değeri olan bir eşya, simge gücü taşıyan bir andaç, bana o günleri hatırlatacak ya da geri getirecek ne olabilirdi ki? Hiçbir şey. Hiçbir şey benim bu evde yaşadıklarımın, öğrendiklerimin yerini tutamazdı ki. Kömürlükten getirdikleri şu eski radyo. Salonun geniş duvarında şimdi azıcık çarpık duran çerçevesi gevşemiş, zamanın beneklendirdiği büyük ayna. Yaz-kış çiçeğini eksik etmediği şu orta vazosu. Ya da onun her zaman oturduğu şu kolçaklarının cilası sönmüş ceviz koltuk. Şimdi oturduğum koltuktan kayarak yerdeki halıya otursam, kendimi onun dizlerinde bulmazdım ki. Bu evdeki her şeyin anlamı, bu evin kendi zamanında ve mekanında saklıydı. Denizden çıkarılan batıklar gibi buranın dışına çıktıklarında dağılıp gitmezler miydi? Ne mi istiyorum? Dedim kendi kendimle konuşur gibi. Hiç, hiçbir şey. Ben alacağımı zamanında aldım demek istedim. Diyemedim. Hiçbir şey diyemedim. Camdan dışarı bakıyordum. Arka bahçenin pencereye kadar uzanan ağacın dallarında benim çocuk olduğum zamanlardan kalma yapraklara dalmıştım. Yüzbaşı olmalıydı. Kapamaya başlayan gökyüzüyle birlikte radyoda spikerin sesi. Saat 17. Burası Ankara İl Radyosu. Şimdi fasıl saati. 2005 Ocak 2006.